Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Dişi Kurdun Rüyaları. Yazarı Cengiz Aytmatov. Özgün adı ve çevirmeni hakkında bir bilgi yok. Türü roman. Elips Kitap Yayınları. 6. baskı Ekim 2008. ISBN numarası 978-605-4138-37-1. Bu kitap 360 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 30 Haziran 2020. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Arka kapak. Aytmatov milletinin tarih boyunca kazandığı sosyal, kültürel, ahlaki, edebi, askeri yani bütün maddi ve manevi zenginliğini eserlerine yansıtmış, yaşadığı coğrafyanın insanının tarihi içinde kazandığı değerleri, acılarını, kahramanlıklarını, tecrübelerini yazıya döküp ölümsüzleştirmiş, halkının içine düştüğü zor durumları eserlerinde en güzel şekilde anlatmış, onların çözümlerine dair ipuçları göstermiş, eserlerinde kendi ifadesiyle tipik insanı ortaya koymaya çalışmış bir yazardır. Hikayelerinde milletinin temel mülkü olan milli hafızaya ait efsane, destan, masal, hikaye ve türküleri, bunların meydana geldiği şartları, ardındaki hikayeleri, insanları kullanırken Kırgız Türk kültürünü psikolojisiyle, duyuş ve anlayış tarzıyla, tüm zenginliğiyle o kültürü bina edenlerin evlatlarına yeniden hatırlatmaya çalışmıştır. Her yazar bir milletin çocuğudur ve o milletin hayatını anlatmak, eserlerini, kendi milli gelenek ve törelerini kaynak olarak zenginleştirmek zorundadır. Benim yaptığım önce bu, yani kendi milletimin geleneklerini ve hayatını anlatıyorum. Fakat orada kaldığınız takdirde bir yere varamazsınız. Edebiyatın milli hayatı ve gelenekleri anlatmanın ötesinde de hedefleri vardır. Yazar ufkunu milli olanın ötesine doğru genişletmek ve evrensel olana ulaşmak için gayret göstermek durumundadır. İyi yazar, tipik insanı ortaya koyma ustalığına erişen yazardır. Takdim. Cengiz Aytmatov çok yönlü bir kişilik, özgün bir yazar. 1928 yılında Kırgızistan'da doğmuştur. Bu yıl 77. yaşını kutlayacak olan yazarın eserleri 155 dile çevrilmiştir. Aytmatov en geniş anlamda Türk kültürünün dünyada yeni ve güçlü bir atılım yapabilmesini sağlayacak önemli bir değerdir. Buna karşılık Türk kültürü ve Türkiye Aytmatov'u birikiminden yeterince yararlanamamaktadır. Elips Kitap olarak Türkiye ve Türk kültürünün bu eşsiz hazinesini layıkıyla değerlendirebilmenin altyapısını kurmayı amaçlıyoruz. Aytmatov çok yönlü bir kişiliktir. Her şeyden önce iyi bir edebiyatçıdır, saygın bir entelektüeldir. Rusya ve Orta Asya'da devlet başkanlarıyla dostlukları olan etkin bir siyasi güçtür. Özgün bir yazardır. Herhangi bir ekol veya akıma mensup değildir. Kendi tarzını oluşturmuştur. Düzenlenmesine öncülük ettiği Isık Göl Forumu, dünya çapında önemli entelektüelleri bir araya getiren, çevre kirliliği başta olmak üzere insanlığın ortak sorunlarına dikkat çeken bir etkinlik olmuştur. Bu forum, Sovyetler Birliği'nin dış dünya ile ilk ve en önemli entelektüel ilişkisi özelliğini taşıması bakımından tarihi bir öneme sahiptir. Aytmatov'un ana teması aşk, sevgi, hüzün gibi insana ait özellikler olan eserleri, lirik, mitolojik ve kozmik ögelerle bezenmiştir. Sadece soyut aşkı anlatmakla kalmamış, onun gerisindeki sosyal, kültürel ve psikolojik etkenleri de eserlerine yansıtmıştır. Eserlerindeki psikolojik ve sosyal çağrışımlar ile soyutlamalar, temel aldığı yerel unsurları evrensel boyuta taşıyabilmesini sağlamıştır. Hikaye ve romanlarında ele aldığı konuları işlerken canlı cansız, gerçek hayal, her şeye bir ruh katması en önemli özelliklerinden biridir. Rusça orijinallerinden tercüme edilerek dünyada tanınıp sevilmesine rağmen eserlerindeki konular genellikle Türk kültürüne ilişkin unsurlar eşliğinde işlenmektedir. Yazdığı eserlerin bir diğer temel unsuru da bireysel ve kültürel özgürlüktür. Sovyetler Birliği döneminde dahi bu temaları cesurca işlemekten çekinmemiştir. Aytmatov arkasında yeterli tanıtım ve lobi faaliyeti olmamasına karşın giderek daha yaygın bir şekilde dünyanın en önemli edebiyatçılarından biri olarak kabul edilmektedir. Birinci Bölüm 1. Gündüz hava dağların güneşe dönük yamaçlarında bir çocuk nefesi kadar yumuşak ve güzeldi ama bu hali pek kısa sürdü. Önce ancak hissedilebilen bir yavaşlıkla değişmeye başladı. Sonra buzullardan bir rüzgar esti. Acelesi olan alacakaranlık yaklaşan gecenin soğuk gri mor rengini de ardından sürükleyerek sessizce vadileri, boğazları kaplayıverdi. Etraf bembeyazdı. Isık gölün kıyılarına kadar inen sıra dağlar kalın kar yığınları altında kaybolmuştu. İki gün önce birden patlak veren ve sonra doğal güçlerin karşı gelinmez iradesiyle büyük bir yangın gibi bir anda ortalığı kasıp kavuran bir fırtına getirmişti bu kar yığınlarını. Dağlar, gökyüzü ve bütün dünya yitip gitmişti o müthiş fırtınanın karanlığında. Sonra fırtına dinmiş, her şey susmuş ve hava açılmıştı. Ölüler ve dirilerle ilgisini kesen dağlar şimdi donup kalmış bir sessizlik içinde ve ağır kar boyundurukları altında hareketsiz idiler. Yalnız büyük bir helikopterin sürüp giden ve inatla yaklaşan gürültüsü bozuyordu sessizliği. Helikopter günün bu ilerleyen saatinde uzun çatı kanyonundan Alamengü Dağı'nın rüzgarlı yüksek yamaçlarında saçaklanan bulutlarla puslanmış soğuk vadisine doğru uçuyordu. Her geçen dakika daha da yaklaşarak homurtusunu arttırarak havayı şişiriyor, sonunda bütün gökyüzünü dolduruyor, zorba bir kükreyişle tepelerin, dorukların ve yalnız ses ve ışığın ulaşabildiği ebedi kar yığınlarının üzerinden geçiyordu. Uğultusu vadilere ve kayalara çarparak yankılanıyor, büyüyor, karşı gelinmez bir güçle yırtıp parçalıyordu gökyüzünü. Tıpkı deprem öncesindeki gibi korkunç bir olayın eşiğindeydik sanki. Uğultu en yüksek noktasına ulaştığı bir anda olan oldu. Önce helikopterin geçtiği yerin aşağısında bulunan ve rüzgarın çıplak bıraktığı dik bir yamaçta hafif bir göçme görüldü. Bazı kayalar ses şoku ile donmuş parmaklara kan yürümesi gibi hafifçe kımıldamış ve hemen durmuştu. Ama az sonra bu küçük sarsıntı, bu oynak arazide daha büyük bazı kayaların kopmasına, gittikçe artan bir hızla yamaçlardan yuvarlanmasına yetmişti. Yuvarlanan kayalar tozu dumana katarak daha küçük taşları da sürükleyerek iniyorlardı aşağıya. Yamaç mermi yağmuruna tutulmuştu sanki. Sarı çalıları, ak söğütleri ezerek kar yığınlarını çökerterek inen kayalar, kurtların barındığı büyük bir kovuğun üzerine gelip çarptı. Yarı donmuş bir derenin kenarında bulunan bu kovuğun ağzını yöreye özgü bitkiler örtüyordu. İnine taş yağan, çığ gibi düşen dişi kurt Akbar, kovuğun dibine karanlık dehlizine doğru kaçtı. Yay gibi fırlamış, sonra durup tüylerini kabartmış, dövüşmeye, meçhul düşmanının üzerine atılmaya hazır bir durum almıştı. Karanlıkta ışıltısı artan gözlerinde vahşi şimşekler çakıyordu. Akbar'ın korkusu boşunaydı. Helikopter ancak kaçılacak ve saklanacak yeri olmayan düz ovada tehlikeli olabilirdi. Düz ovada onun peşini bırakmaz, yetişir, vınlamasıyla onu sersemletir, iyice yaklaşınca da mitralyöz ateşine tutardı. Bu durumda sinecek bir kuytu, sığınacak bir köşe bulamaz, postunu kurtaramazdı. Çünkü kaçan bir yaratığın ayakları altında yer yarılmaz ve onu saklamazdı. Dağlarda durum başkaydı. Kaçmak, tehlike geçinceye kadar saklanmak mümkündü. Onun için helikopter korkulacak bir şey olamazdı. Aslında dağlar helikopter için de tehlikeliydi. Ama korkunun mantığı yoktur. Hele bu daha önce yaşanmış bir korku ise. Helikopterin sesi yaklaşınca dişi kurt inlemeye başladı. Bir top gibi büzülerek başını ayakları arasına aldı. Sonra sinirleri iyice gevşedi. Acı acı uludu, uludu. Çaresizdi. Amansız, kör bir korkuya kapılmıştı. Dişlerini hiddetle aynı zamanda umutsuzca gıcırdatarak kovuğun kapısına doğru süründü. O haliyle kovuğun üzerinde homurdanıp duran ve kayaları bile söküp yuvarlayan madeni canavarı korkutup kaçırmak ister gibiydi. Akbar gebe olduğu için eşi Taş Çaynar daha çok dışarıda dolaşıyordu. O sırada çalılar arasına sinmişti. Akbar'ın acı acı uluduğunu duyunca kalkıp inlerine doğru süzüldü. Taş Çaynar, yani Taş Çiğner adını ona yöredeki çobanlar vermişti. Çünkü çenesi taşları çiğneyip ezecek kadar güçlüydü. Taş Çaynar, korkma artık ben geldim dercesine yatıştırıcı bir homurdanma ile dişisine sokuldu. Dişi kurt da sıkı sıkı sarılır gibi ona süründü. Yavaş yavaş inlemeye, homurdanmaya devam ediyordu. Göğün adaletsizliğine, bilinmeyen bir güce ve belki de korkunç kaderine karşıydı bu sızlanışlar, bu yakınmalar. Helikopter Alamengü buzulunun gerisinde kaybolup gittiği ve gürültüsü bulutlar arasında boğulup duyulmaz olduğu halde hala bütün vücudu titriyordu. Kendine gelmesi epey uzun sürdü. Dağlar sanki kozmik bir huzur çığı ile bir anda yeniden sessizliğe kavuşmuştu. Dişi kurt birden karnının büyüdüğünü, orada bir şeylerin canlandığını ve kımıldadığını hissetti. Akbar bu hissi ergin çağının ilk günlerinde bir sıçrayışta büyük bir tavşanı yakaladığı zaman da duymuştu. Tavşanın karnında görünmez yaratıkların kımıldadığını anlamış, bu tuhaf olay onu pek şaşırtmış, kulaklarını dikip boğduğu dişi tavşana bir süre kuşkuyla bakmıştı. Sonra da yine kuşkular içinde bu görünmez yaratıklarla tıpkı kedinin yarı ölü fare ile oynaması gibi oynamıştı. Şimdi o tür bir canlı ağırlığı kendi karnında hissediyordu. Varlığını böylece hissettiği o yaratıklar onun yavrularıydı ve her şey uz giderse 10-15 gün sonra dünyaya geleceklerdi. Ama henüz doğmadıkları için şimdi onun vücudunun ayrılmaz bir parçası gibiydiler. Bunun içinde oluşma aşamasındaki bilinç altlarında annelerinin geçirdiği korku şokunu ve ümitsizliği onlar da hissetmişlerdi. Bu onların dış dünya ile kendilerini bekleyen acı gerçeklerle ilk ve dolaylı karşılaşmalarıydı ve analarının acıları ile kıvranıp kımıldamaları bundandı. Onlar da korkmuştu ve bu korku onlara analarının kanı ile duyurulmuştu. Akbar kendi iradesi dışında oluşan bu yeni olay karşısında şimdi daha kuşkuluydu. Kalbi heyecanla çarpıyor, cesareti, kararlılığı artıyordu. Karnında taşıdığı yavruları herhangi bir tehlikeye karşı ne pahasına olursa olsun koruyacaktı. Artık insan olsun, hayvan olsun her düşmana tereddütsüz saldırabilirdi. Soyunu, sopunu, dölünü, döşünü koruma içgüdüsü uyanmıştı. Şimdiden doğacak çocuklarını şefkatle okşama, doğmuşlar gibi memelerini ağızlarına verme ihtiyacı özlemi içindeydi. Mutlu geleceği duyuran bir ön seziydi bu. Dişi kurt gözlerini yumdu, sevinçle homurdandı. Karnında kızaran ve süt toplayan memeleri iki sıra halinde kabarmıştı. Dar inin el verdiği ölçüde yavaşça ama büyük bir keyifle gerindi. Korkunun yerini mutlu gelecek umudu almış, iyice sakinleşmişti. Yeniden Taş Çaynar'ın boz yelesine yaslandı. Taş Çaynar güçlüydü, kürkü kalın, yumuşak ve sıcaktı. Suskun, mağrur Taş Çaynar da dişi kurdun hissettiklerini algılamış, içgüdüsüyle onun ana olacağını anlamış, heyecanlanmıştı. Kulaklarını dikmiş, büyük ve köşeli başını kaldırmış, yuvalarına iyice gömülü kara göz bebeklerinin durgun bakışlarıyla gölge gibi, belli belirsiz bir şeyler görür gibi olmuştu. Soludu, öksürür gibi sesler çıkardı ve böylece durumdan memnun olduğunu, mavi gözlü dişisine nazlanmadan, homurdanmadan itaat edeceğini, onu koruyacağını anlatmış oldu. Büyük sıcak ve ıslak diliyle Akbar'ın başını, gök mavisi parlak gözlerini ve burnunu yaladı. Akbar onun kan hücumu ile birden yakıcı bir sıcaklık alan, yılan gibi çevik ve hızlı hareket eden dilini şefkatle kendisine uzandığı zaman çok seviyordu. Önce biraz umursamaz görünse de onun tahrik edici sürtünmelerinden pek hoşlanırdı. Bol bol taze et yiyerek karınlarını doyurdukları zaman huzurlu bir şekilde dinlenirken de çok seviyordu onun sulanan ve tatlılaşan dilini. Bu çiftin kılavuzu emir vereni Akbar idi. Avı başlatma görev ve hakkı da ona aitti. Taş çaynar ise güvenliği sağlıyordu. Yenilmek bilmeyen gücünü, kuvvetini ona adamıştı. Yorulmadan, yüksünmeden onun isteklerini sadakatle yerine getirirdi. Bu iş bölümüne ikisi de tam olarak uyuyorlardı. Birbirlerine saygılıydılar. Yalnız bir defa tuhaf ve beklenmedik bir olay olmuştu. Taş çaynar şafak vaktinde yuvadan ayrılmış, geç vakit başka bir dişi kurdun kokusu vücuduna sinmiş olarak dönmüştü. Çok kızışan ve yörede dolaşan, kilometrelerce uzaktan erkek kurtları tahrik eden o yabancı dişi, onun da aklını başından almıştı. O kokuya dayanamayan taş çaynar gidip onunla buluşmuş, sevişmişti. Akbar vücuduna yabancı dişi kokusu sinmiş olarak dönen taş çaynarı bağışlamamıştı. Ansızan saldırarak omuzunu dişlemiş, yuvadan kovmuştu. Günlerce yanına yaklaştırmamıştı o budalayı. Yalvaran, ulumalarına cevap bile vermemişti. Taş çaynar sanki onun eşi değildi artık, sanki hiç yoktu. Kendisini pohpohlamak, gönlünü almak için yaklaşacak olsa dövüşecekti onunla. Bu uzaklardan gelen ikilinin boşuna mı başı olmuştu? Taş çaynar boşuna mı ayak olmuştu? Ama şimdi taş çaynarın geniş ve sıcak böğründe hırdıyordu. Kokusunu paylaştığı ve güven verdiği için ona minnet duyuyor, okşamalarına, yalamalarına onun dudaklarını yalayarak karşılık veriyordu. Böylece ara sıra elinde olmadan gelen titremeler de kesilmişti artık. Şimdi bütün varlığıyla karnında gelişmekte olan yavrularını düşünüyordu. Yuvada tekrar rahatça hareket etmeye başladı. Zaten soğuk geceler başlamış, dağlarda pek zorlu geçen kış şimdilik el yordamıyla oralara geliyordu. Dişi kurdun korkunç bir şok geçirdiği o gün işte böyle sona erdi. Karşı gelinmez analık içgüdüsüyle o yalnız kendisi için değil, yakında dünyaya gelecek yavruları için de endişelenmiş, korkmuştu. Öbek öbek koruların ardında çığların ve fırtınaların topladığı taş ve ağaç yığınlarının gerisinde, çalılıkların ortasında, sarkık kayaların altında derin bir yarık olan bu yeri onun için yuva seçmişlerdi. Akbar ve taş çaynar yörenin yabancısıydılar. Gözleri keskin olanlar, görünüşlerinin bile o yöredeki kurtlara benzemediğini hemen anlarlardı. Bunların bozkır kurtlarına özgü açık renkli yeleleri vardı. Bu yele gümüş renginde kalın bir örtü gibi boyunlarını sarıyor, sonra omuz başlarına ve karınlarına iniyordu. Bu boz kurtların ya da boz boyunluların boyları da ısık göl yaylalarında yaşayan kurtlardan daha büyüktü. Akbar'ı yakından görmeniz mümkün olsaydı, gözlerinin parlak mavisine ve yarı saydam oluşuna şaşıp kalırdınız. Çünkü böylesi pek nadir görülürdü ve belki de tek örneği Akbar idi. Yöredeki çobanların dişe kurda verdikleri ilk ad Akdalı, yani Akçı Dav idi. Sonraları halkın dilinde bu isim Akbörü'ye dönüştü. Daha sonra da ona en ulu, en büyük anlamında Ekber ya da Akbar dediler. O zamanlar bunun çok başka bir geleceğin, bir kaderin, bir ayrıcalığın işareti olduğunu kimse anlamamıştı. Bir yıl öncesine kadar boz yeleli bu kurtları bu dağlarda bilen yoktu. Buraya gelişlerinden sonra da ortalıkta pek görünmemeye, uzak durmaya devam ettiler. Önceleri şurada burada dolaşıyor, daha çok bölge kurtlarının hakim olduğu arazinin birisinde, tarafsız bir bölgede konaklıyorlar. O yerlerin efendileriyle, başlarıyla bir çatışmaya girmekten kaçınıyorlardı. Bazen düz arazideki tarlalara ve köylerin yakınına kadar sokuluyor, yiyecek bulmak için baskın yapıyor, böylece idare edip gidiyorlardı. Birinci ayrımın sonu, sayfa 12.